Ayrım 20. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 193. Gora açlık ve susuzluktan bitap düşmüştü ama kastının gerektirdiğini yapmak için bu ahlaksız Madhav Chatterjee'nin evinde yemek yeme düşüncesine katlanamıyordu. Yüzü kıpkırmızı olmuş, gözleri kan çanağına dönmüştü. Beyni aklındaki isyan düşüncesiyle yanıyordu. Saflığı maddi bir şey olarak düşünerek ne büyük bir hata yapmışız diye geçiriyordu aklından. Bu zavallı Müslümanlara zulmeden, bu adamın elinden yemek yedim diye kastım saf kalacak ya da onların acılarını paylaşmakla kalmayıp kastından uzaklaşmayı göze alarak onlardan birini evine alan bu adamın evinde kaldığımda kastımdan çıkmış mı olacağım? Çözümü ne olursa olsun şu anda böylesi bir sonucu kabul edemem. Berber Gora'nın tek başına geri dönmesine şaşırmıştı. Gora'nın ilk yaptığı berberin testisini alıp güzelce temizledikten sonra kuyudan su doldurmaktı. Suyu içtikten sonra berbere şöyle dedi. Evinizde biraz pirinç, biraz da dal, mercimek varsa bana pişirmem için verir misiniz? Ev sahibi yemek için gerekli şeyleri hazırladı. Gora yemeğini yerken burada sizinle bir süre kalacağım dedi. Berber bunu duyunca şaşkına dönmüştü. Ellerini yalvarırcasına bir araya getirip teveccühünüz beni onurlandırıyor dedi. Ama polis evi izliyor. Eğer sizi burada görürlerse sorun çıkabilir. Ben buradayken polis kılınıza dokunmaya bile cesaret edemez. Bir şey yapmaya kalkarlarsa ben sizi korurum. Hayır, hayır diye yalvardı berber. Böyle bir şeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Beni korumaya çalışırsanız işim bitti demektir. Bu adamlar yaptıkları kötülüklere karşı tanıklık etmesi için dışarıdan birini getirttiğimi düşünürler. Şimdiye kadar bana bulaşmadılar. Ama bir kez mimlendim mi buradan ayrılmak zorunda kalırım. Ondan sonra da köyü iyice talan edip harabeye çevirirler. Berberin endişelerinin nedenini anlamak bütün ömrünü şehirde geçirmiş Gora için oldukça zordu. Kötülüğü alt etmek için haklı olanın yanında durmanın yeteceğini düşünmüştü hep. Gora'nın görev duygusu bu zavallı köylüleri kaderlerine terk etmesine izin vermiyordu. Ama berber dizlerinin üzerine çöküp ayaklarına sarıldı. Siz Brahman efendim, konuğum olma lütfunu bahşettiniz bana. Gitmenizi isteyerek büyük bir suç işliyorum. Ama bize acıdığınızı bildiğim için evimde kalırken polise karşı gelirseniz başımı belaya sokacağınızı söylemeye cesaret ediyorum. Berberin korkaklığına sinirlenen Gora, o öğleden sonra evden ayrıldı. Bu bir işe yaramaz dönmenin evinde yemek yediği için kendisine kızıyordu. Akşama doğru yorgun ve bezgin bir halde fabrikanın bürosuna vardı. Ramapati orada değildi. Yemekten sonra hiç vakit kaybetmemiş, Kalküta'ya doğru yola koyulmuştu. Madhav Chatterjee, Gora'ya büyük saygı gösterdi, konuğu olmasını istedi. Ama son derece kızgın olan Gora, sizin suyunuza bile dokunmam diye patladı. Şaşkına dönen Madhav'ın nedenini sorması üzerine Gora, oturmayı reddederek yaptığı zalimlikleri anlatmaya başladı. Polis müfettişi bir tuktaya, bir çeşit yatağa uzanmış hukağını içiyordu. Gora'nın patlaması üzerine doğrulup, ''Sen de kimsin, nereden geliyorsun?'' diye sordu. ''Siz polis şefi olmalısınız,'' dedi Gora, sorusuna yanıt vermeden. ''Size şunu söyleyeyim, Gosepara'da neler yaptığınızı biliyorum. Eğer yaptıklarınıza bir son vermezseniz emin olun. Bizi astırırsın değil mi?'' diye alay etti müfettiş. Sonra da arkadaşına dönüp, ''Küstah, kendini beğenmiş biri varmış karşımızda. İlk başta bir dilenci sanmıştım ama şunun gözlerine baksana. Çavuş, gel de bak,'' diye bağırdı adamlarından birine. Durumdan rahatsız olan Madhav, müfettişin elinden tutup yalvardı. ''Aman sakin olun müfettiş, bir beyefendiye hakaret etmeyin.'' ''Aman ne beyefendi?'' diye çıkıştı müfettiş. ''Ne hakla sizinle böyle konuşuyor? Onun bu yaptığı hakaret değil mi?'' ''Söyledikleri tamamıyla yanlış sayılmaz değil mi?'' ''Neden sinirlenelim ki?'' dedi Madhav kaypak bir şekilde. ''Bu işletme sahiplerinin adamıyım ben. Günahlarım yüzünden başıma gelen bu. Hakkımda daha kötü ne söyleyebilirler ki? Hem kızmayın ama bir polis müfettişine şeytanın elçisi demek hakaret mi sayılır? Avlarını öldürüp yemek kaplanların işi, onlara uysal demenin bir anlamı olmaz değil mi? Sonuçta hepimiz hayatımızı sürdürmek için bir şeyler yapmalıyız. Matav çıkarı olmadıkça insanların suyuna gitmezdi. Kimin iyilik, kimin kötülük edeceğini önceden bilmek mümkün müydü? Bu yüzden birini yaralamadan ya da ona hakaret etmeden önce bunun olumlu ya da olumsuz bütün sonuçlarını düşünürdü. Gücünü boşa harcamaktan hoşlanmazdı. "Bana bakın Babu," dedi müfettiş Gora'ya. "Biz buraya hükümetin emirlerini uygulamak için geldik. Eğer bu işe karışırsanız başınıza iş açılır. Size söylemiş olayım." Gora yanıt vermeden çıkıp gitti. Ama Matav arkasından gelip onu durdurdu. "Dediğiniz doğru, efendim. Bizim yaptığımız kasaplık," dedi Matav. "Şu müfettişe gelince, onunla aynı masada oturmak bile günah. Bu adam yüzünden yaptıklarımı size anlatamam ama uzun sürmeyecek. Birkaç yıl içinde kızımın düğünü için gerekli parayı biriktirmiş olacağım. Ondan sonra da karım ve ben Benares'e yerleşip kendimizi dine adayacağız. Bunları yapmaktan bıktım, usandım. Bazen kendimi asıp her şeye bir son veresim geliyor. Neyse, bu gece nerede kalmayı düşünüyorsunuz? Benimle akşam yemeği yiyip burada kalmaz mısınız? Sizin için ayrı bir yatak hazırlatırım. Böylece şu alçak herifin gölgesiyle bile karşılaşmazsınız." Gora son derece iştahlı biriydi. Bütün gün boyunca çok az yemek yemişti. Ama bütün vücudu öfkeyle alev alev yanıyordu. Orada hiçbir şey için kalamazdı. Bu yüzden yapacak başka işi olduğunu, kalamayacağını söyledi. "En azından size bir tane fener vereyim," dedi Matav. Ama Gora yanıt vermeden oradan ayrıldı. Matav müfettişin yanına döndüğünde, "Bu adam hiç kuşkusuz gidip bizi ihbar edecek dostum. Senin yerinde olsam derhal yargıca haber gönderirdim," dedi. "Ne için?" diye sordu müfettiş. "Onu uyarmak," diye önerdi Matav. "Ve genç bir babunun size karşı tanık toplamakla uğraştığını söylemek için." Yargıç Bay Brownlow yanında her anda nehir kıyısında akşam yürüyüşü yapıyordu. Biraz uzakta karısı Paresh Babu'nun kızlarıyla birlikte kampanyasını yürütüyordu. Bay Brownlow evinde verdiği garden partilere birkaç saygıdeğer Bengali tanıdığını davet eder, yerel lisedeki ödül dağıtımlarında başkanlık yapardı. Kendisinden varlıklı bir ailenin düzenlediği düğün törenini onurlandırması istendiğinde bu can sıkıcı davete nazik bir şekilde boyun eğerdi. Bir jatra partisine katılması rica edildiğinde bile bir süre büyük bir koltukta oturur, şarkıların bazılarını sabırla dinlerdi. Jatra, Bangladeş ve Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir tür halk tiyatrosu. Geçen yıl bir avukatın evinde verilen jatra partisinde bir oyunda yer alan iki oğlanın yeteneklerine o kadar hayran kalmıştı ki isteği üzerine rollerini tekrar oynamışlardı. Karısı bir misyonerin kızıydı. Sık sık yakınlardaki misyoner hanımları evinde verdiği çay partilerine davet ederdi. Eyaletteki kızlar için bir okul açtırmıştı. Öğrenci sayısının düşmemesi için de büyük çaba harcıyordu. Paresh Babu'nun kızlarının ne kadar çalışkan olduğunu görmüş, bu yüzden onları sürekli teşvik ediyordu. Şimdi uzakta oturdukları için onlara mektuplar yazıyor, her yılbaşı hediye olarak dini kitaplar gönderiyordu. Panayır başlamış, Bayan Baro da yanında kızları Haran, Sutir ve Bino ile gelmişti. Kendilerine hükümetin kır evi ayrılmıştı. Bütün bu heyecan ve karmaşayı kaldıramayacağı için Paresh Babu evde tek başına kalmıştı. Sucharita babasının yanında kalmak için çok uğraşmıştı ama Paresh Babu, yargıcın davetinin yerine getirilmesi gereken bir görev gibi gördüğü için onun da gitmesi için ısrar etmişti. Oyunun iki gün sonra yargıcın evinde akşam verilecek olan partide oynanması, şiirlerin de bu sırada okunması kararlaştırılmıştı. Eyalet komiseriyle birlikte vali yardımcısı ve eşi de oyunu izleyeceklerdi. Yargıç hem çevre eyaletlerden hem de Kalküta'dan birçok İngiliz arkadaşını da davet etmişti. Seçkin birkaç Bengalli için dinlerine uygun düşen yiyeceklerin sunulacağı ayrı bir çadır kurulduğu da söyleniyordu. Haran, yüksek düzeydeki konuşmasıyla kısa sürede yargıcın takdirini kazanmış, Hristiyanlık ile ilgili kutsal yazılar üstüne sahip olduğu bilgiyle de sahibi çok şaşırmıştı. Hatta Bay Brownlow, bu kadar ilerledikten sonra neden Hristiyan olmadığını sormuştu. O akşam nehir kıyısında yürürken Brahmo Samaj yöntemleri ve Hint toplum düzenini iyileştirmek için gerekli yollar üzerine derin bir sohbete dalmışlardı. Konuşmalarının tam ortasında Gora aniden ortaya çıktı ve "İyi akşamlar efendim" diyerek sahibe yaklaştı. Bir gün önce yargıçla bir görüşme ayarlamaya çalışmış ama sahip ile görüşebilmesi için ilk önce altında çalışanlara rüşvet vermesi gerektiğini anlamıştı. Böylesi aşağılayıcı bir yola başvurmak istemediğinden akşam yürüyüşü sırasında sahibe yaklaşma fırsatını değerlendirmişti. Ne Haran ne de Gora birbirlerini tanıdıklarını belli etmişlerdi. Yargıç Gora'nın böyle aniden ortaya çıkıvermesine çok şaşırmıştı. O bölgede bu 1.80 boyunda iri kemikli, güçlü kuvvetli genç gibisini daha önce hiç görmemişti. Ten rengi de sıradan Bengalilerinkine hiç benzemiyordu. Haki bir gömlek ve kaba kumaştan kirli bir duti giyiyordu. Elinde bambudan bir baston vardı. Şalını da türban gibi kafasına dolamıştı. "Gosepara'dan geliyorum," diye söze girdi Gora. Bunu duyar duymaz yargıç zorla bastırdığı bir ıslık sesi çıkardı. Daha bir gün önce bir yabancının Gosepara'daki sorgulamalara burnunu soktuğu ile ilgili bir haber almıştı. Demek ki sözü geçen adam buydu. Gora'yı baştan aşağı süzdü, ardından "Nerelisiniz?" diye sordu. "Bengalli bir Brahmanım," dedi Gora. "Bir gazetede çalışıyorsunuz sanırım." "Hayır." "O halde Gosepara'da ne yapıyordunuz?" "Yolculuğum sırasında bir süre orada kaldım. Polisin yaptığı zalimlikleri görünce daha fazlasının yapılmasından korkarak bir çare bulmak için size geldim." "Bu Gosepara'lıların hayduttan, hırsızdan başka bir şey olmadıklarını biliyorsunuz değil mi?" diye sordu yargıç. "Haydut falan değiller. Haksızlığa boyun eğmeyecek kadar korkusuz ve bağımsızlıklarına düşkün insanlar," diye yanıt verdi Gora. Bu yanıt yargıcı çileden çıkarmıştı. Aldıkları eğitimle akılları bulunan çağdaş gençlerden biri işte diye düşünüyordu. "Buna tahammül edilemez," diye homurdandı. Sonra meseleyi kapatmak için yüksek, sert bir sesle "o bölgedeki koşullar hakkında hiçbir fikriniz yok," diye ekledi. Ama Gora gürleyen sesiyle karşılık verdi. "Sizinse benden daha az bilginiz var." "Bana bakın," dedi yargıç, "sizi uyarayım. Eğer bu Gosepara işine burnunuzu sokmaya devam ederseniz bunu pahalıya ödersiniz." "Belli ki köylülere karşı ön yargılısınız ve onlara karşı yapılan haksızlıkları durdurmaya niyetiniz yok," dedi Gora. "O zaman Gosepara'ya gidip köylüleri polisin zulmüne karşı koymaları için kışkırtmaktan başka çarem kalmadı." Yargıç aniden durup Gora'ya doğru kükredi. "Bu ne küstahlık." Gora karşılık vermeden oradan yavaşça uzaklaştı. Yargıç Haran'a "bugünlerde insanlarınızın neyi var böyle?" diye küçümseyerek sordu. "Bütün bunlar gereği gibi köklü bir eğitim almadıklarını gösteriyor," diye yanıt verdi Haran, üstünlük taslayan bir edayla. "Ne manevi ne de ahlaki eğitimleri tam. Bu adamlar İngiliz kültürünü layıkıyla benimseyememişler. Her şeyi ezbere öğrenmişler. Hiçbir manevi eğitim de almamışlar. Bu yüzden de bu nankörler Hindistan'daki İngiliz hakimiyetinin Tanrı'nın isteği olduğunu göremiyorlar. Böylesi bir irfana sahip olmaları için ilk önce Hristiyan olmaları gerekir," dedi yargıç. "Evet, bir bakıma dediğiniz doğru," diye kabul etti Haran. Ardından da Hristiyanlığın hangi yönlerini kabul edip hangilerini etmediğiyle ilgili uzun uzadıya konuşmaya başladı. Yargıç bu konuşmaya kendini o kadar kaptırmıştı ki saatin farkında bile değildi. Paresh Babu'nun kızlarından ayrılan karısı kendisine sesleninceye kadar saatin ne kadar geç olduğunu anlamamıştı. "Aman Tanrım!" diye hayretle bağırdı yargıç. "Saat 8:20 geçiyor." Ardından arabaya binip Haran'ın elini sıkarak "sizinle sohbet ederek çok hoş bir akşam geçirdim," dedi. Haran kır evine döndükten sonra yargıçla olan konuşmasını tek tek anlattı ama Gora'nın ortaya çıkışından hiç söz etmedi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 201.